Ayrım 19.
Konu 2. Savaş üzerine. Devletlerin hayatı da kişilerin hayatı gibidir. Kişilerin tabii savunma halinde öldürme yetkileri, devletlerin de varlıklarını devam ettirmek için savaşma hakları vardır. Tabii savunma halinde öldürmek hakkımdır. Çünkü bana saldıranın hayatı onun olduğu gibi benim hayatım da benimdir. Böylece bir devlet de savaşır. Çünkü onun varlığının devamı öteki varlıkların devamı gibidir. Vatandaşlar arasında tabii savunma yetkisi kendisiyle beraber saldırma hakkını da zorunlu olarak getirmez. Birbirlerine saldıracak yerde mahkemelere başvururlar, olur biter. Şu halde kişi savunma yetkisini ancak kanunların yardımını beklediği takdirde hayatının tehlikeye düşeceğini anladığı o ani durumlarda kullanabilir. Ama toplumlar arasında tabii savunma yetkisi bazen saldırmayı zorunlu kılar. Mesela bir millet uzun süren bir barış sonunda bir başka milletin kendisini ortadan kaldıracak kadar kuvvetleneceğine hükmederse, bunu önlemek için tek çare o milletin derhal harekete geçip saldırmasıdır. Bundan da şöyle bir sonuç çıkar. Küçük toplumların büyük toplumlardan daha sık savaşma hakkı vardır. Küçük toplumlar daha sık ortadan kaldırılmak tehlikesiyle karşılaşırlar da ondan. Şu halde savaş hakkı zorunluluktan, yerinde bir zorunluluktan doğar. Hükümdarların vicdanlarını ya da meclislerini yönetenler buna uymazlarsa her şey mahvolur. Şan ve şeref, adap, çıkar gibi keyfi ilkelere dayanmaya kalkarlarsa yeryüzü kana bulanır. Sakın bu sözlerime karşı hükümdarın şan ve şerefini ileri sürmeye kalkmasınlar. Onun şan ve şerefi doğrudan doğruya gururudur. Meşru bir hak değil, bir tutkudur. Doğru, kuvvet ve kudretinin ün salması devletin itibarını arttırabilir. Ama adaletinin ün salması da pekala bu işi görebilir. Konu 3. İstila hakkı üzerine. Savaşma hakkından bunun sonucu olan istila hakkı doğar. Demek oluyor ki bu da onun ruhunu izlemek zorundadır. Bir ülke istilaya uğradı mı istila eden o ülkede 4 çeşit kanun uygulanır. Bütün varlığıyla insanoğlunun yaşamasını sağlayan tabiat kanununu 1. Bize yapılmasını istediğimiz şeyi başkalarına yapmamızı gerektiren tabii aydınlık kanununu 2. Tabiatın süresini sınırlandırmadığı siyasi toplumlar meydana getiren kanunu 3. Nihayet olayın bizzat kendisinden çıkan kanunu 4. İstila bir kazançtır. Kazanç zihniyeti ise kendisiyle beraber tahrip zihniyetini değil, koruma ve kullanma zihniyetini getirir. Bir devletin ülkesini istila eden bir başka devlet, ona karşı şu 4 davranış tarzından birini seçer. Ya kendi yasalarına göre eskisi gibi yönetilmesine müsaade eder ve yalnız siyasi ve medeni idareyi kendi üzerine alır, ya ona siyasi ve medeni yeni bir idare şekli verir, ya toplumu dağıtıp başka toplumların içinde eritir, ya da bütün milleti kılıçtan geçirir. Birinci tarz bugün uyguladığımız devletler hukukuna uygundur. Dördüncü tarz ise Romalıların devletler hukukuna daha uygundur. Bundan da insanların ne derece kadar iyileştiklerini varın siz çıkarın. Yalnız bu fırsattan faydalanarak yaşadığımız çağı, düşünce tarzımızı, dinimizi, felsefemizi ve ahlakımızı layık olduğu şekilde övmeyi bir görev bilirim. Eski tarihlere dayanan amme hukuku yazarlarımız çok çetin çağlarda yaşadıkları için olacak yanlış kararlara varmışlar. Keyfi düşüncelere dalmaktan alamamışlar kendilerini. İstila edenlere neyin nesi olduğunu anlayamadığım bir öldürme hakkı tanımışlar. Bu da onların ilke kadar korkunç bir takım sonuçlar çıkarmalarına ve az buçuk aklı başında olan istilacıların bile uygulamaktan kaçındıkları bazı gelenekleri yerleştirmelerine sebep olmuştur. İstila işi bitti mi, istilacının öldürmek hakkı kalmadığı apaçık bir şey. Çünkü artık ne tabii savunma durumundadır ne de kendi varlığını koruma. Onları bu şekilde düşünmeye yöneten şey, istilacının toplumu yok etmeye hakkı olduğunu sanmalarıdır. Bundan da toplumu teşkil eden kişileri öldürme hakkı olduğu sonucunu çıkardılar. Bu ise yanlış bir ilkeden yanlış bir şekilde çıkarılmış bir sonuçtur. Çünkü toplumun yok edilmesi, onu teşkil eden insanların da yok edilmesini gerektirmez. Toplum insanların kendileri değil, onlardan meydana gelen birliktir. Vatandaş yok olabilir ama insan kalır. İstilada öldürmek hakkından politikacılar da insanı köle haline getirmek hakkını çıkardılar. Ama bu sonuç bile ilkenin kendisi kadar yanlıştır. Ancak istila edilen ülkenin korunması gerektiği zaman milleti köle haline getirmek hakkı düşünülebilir. İstilanın amacı korumadır. Kölelik hiçbir zaman istilanın amacı olamaz. Ama ülkenin korunması için kölelik bazen zorunlu bir araç haline alabilir. Bu durumda bile köleliğin sonuçsuz bir şekil alması tabiata aykırı bir şeydir. Köle milletin tebaa haline alması lazımdır. İstilada kölelik gelip geçici bir durumdur. Belli bir süre sonra gelenekler, kanunlar, birlikler, evlenmeler ve kafa denkliği sayesinde istila eden devletin bütün bölümleriyle birleşti mi, ortada kölelik diye bir şey kalmamalı. Çünkü istilacının hakları bütün bu şeylerin olmamasına dayanır bir. Bir de birbirine güvenmemek gibi iki millet arasındaki uzaklığa dayanır iki. Böylece milleti köle haline getiren istilacı, onu bu durumdan kurtarmak için bazı çareleri daima göz önünde bulundurmalı. Bu çarelerin sayısı ise o kadar çoktur ki. Burada belirsiz şeyler söylediğimi sanmıyorum. Roma İmparatorluğunu istila eden atalarımız bu şekilde davranmışlardır. Savaşın ortasında, iş başında, kaynaşma sırasında, zaferin verdiği sarhoşluk esnasında çıkardıkları kanunları yumuşattılar. Kanunları ağırdı, tarafsız bir şekle soktular. Burginyonlar, Gotlar, Lombarlar öteden beri Romalıların mağlup bir millet olmalarını isterlerdi. Örik, Gondebaut ve Rotaris kanunları barbarlara da Romalılara da vatandaşlık hakkı tanımışlardır. Charlemagne, Saksonları yola getirmek için özgür doğmuş olma hakkıyla mülkiyet hakkını ellerinden aldı. Louis le Debonair, onları yeniden özgürlüklerine kavuşturdu. Saltanatı boyunca da bundan daha iyi bir iş yapmadı. Gerek zaman, gerekse kölelik hayatı onları yola getirmişti. Ondan sonra da hükümdarlarına tam bir güvenle bağlandıklarını görüyoruz. Dipnot, bu son paragraf ilk baskılarda yoktur. Konu 4. İstilaya uğrayan milletin sağladığı bazı çıkarlar üzerine. Politikacılar istila hukukundan böyle bu derece kötümser sonuçlar çıkaracaklarına, bu hukukun ara sıra mağlup millete sağlayacağı çıkarlardan söz açsalardı daha iyi etmiş olurlardı. Bizim devletler hukukumuz olduğu gibi uygulansaydı, yeryüzünün tümüne yayılsaydı, politikacılar bu çıkarları daha iyi anlamış olurlardı. İstilaya uğrayan devletlerin kurulları çoğu zaman pek öyle kuvvetli bir manzara arz etmez. İçten içe bir bozulma vardır oralarda. Kanunlar uygulanmaz olmuştur. Hükümet baskı kullanmaya başlamıştır. İstila tahrip edici olmazsa böyle bir duruma düşen devletin bundan kazançlı çıkacağından, hatta bazı çıkarlar sağlayacağından kim kuşku duyabilir? Kendi kendini ıslah edemeyen hükümete yeni bir şekil verildiyse devlet bundan ne kaybeder? Zenginin binbir hileye, dalavereye başvurarak hiç fark ettirmeden her şeyi eline aldığı bir ülkeyi, yoksulun kötüye kullanma sandığı şeyin kanun haline aldığını gördüğü, altında inlediği baskıdan şikayet etmeye hakkı olmadığı bir ülkeyi istila eden düşman, evet böyle bir düşman bütün bunları değiştirebilir. Onun göstereceği şiddetten en çok müteessir olacak da muhakkak ki milleti baskısı altında tutan o sessiz sedasız zulüm olacaktır. Mesela vergi mültezimlerinin baskısı altında inim inim inleyen bazı milletlerin, meşru hükümdarın girdiği, taahhütlerden, sağladığı çıkarlardan hiçbirisiyle ilgisi olmayan istilacılar sayesinde rahata kavuştukları sık sık görülen şeylerdendir. İstilacı hiçbir şeye karışmadığı halde bakarsınız kötüye kullanmalar kendiliğinden yok olmuştur. Bazı hallerde istilacı azla yetindiği için mağlup millete, meşru hükümdarının elinden almaktan çekinmediği zorunlu ihtiyaçlarını bıraktığı da olmuştur. Bir istila hareketi zararlı ön yargıları da yok edebilir. Hatta daha ileri gidip istilaya uğrayan milleti büyük bir huzura da kavuşturur diyeceğim. İspanyollar Meksikalılara ne büyük iyiliklerde bulunabilirlerdi bilseniz. Sevgi ve merhamet telkin eden bir din götürebilirlerdi onlara. Bunun yerine kapkara bir taassup götürdüler. Köleleri özgürlüğe kavuşturabilirlerdi. Oysa özgür insanları köle haline getirdiler. İnsanlardan istenilen fedakarlıkları kötüye kullanmamak gerektiğini öğretebilirlerdi onlara. Oysa zavallıları öldüre öldüre tüketmeye çalıştılar. Yapmadıkları iyilikleri, buna karşılık ettikleri kötülükleri saymaya kalksam sonunu getiremem. Ettiği kötülüklerin bir bölümünü gidermek istilacıya düşer. Ben istila hakkını şöyle tarif ediyorum. Zorunlu, meşru ama meşum bir hak. Kimin eline geçmişse onu insanlığa karşı işlediği suçları bağışlatmak için büyük külfetler altında bırakan bir hak. Konu 5. Siraküza Kralı Gelon. Tarihin sözünü ettiği en güzel barış anlaşması Gelon'un Kartacalılarla yaptığı anlaşmadır. Çocuklarını kurban etme geleneğini bıraktırmıştır onlara. Çok hoş bir şey değil mi? 300 bin Kartacalıyı öldürttükten sonra yalnız onlara yarayacak, daha doğrusu insanlığa yarayacak bir şart koşuyordu onlara. Belhliler ihtiyar babalarını büyük köpeklere yedirirlerdi. İskender bunu önledi. Bu da boş inançlara karşı elde ettiği bir zafer oldu. Dipnot, bu paragraf ilk baskılarda yoktur. Konu 6. İstila eden bir cumhuriyet üzerine. Federatif bir devlette konfederasyona dahil devletlerden birinin, yine konfederasyona dahil başka bir devletin, zamanımızda İsviçre'de olduğu gibi, toprağını istilaya kalkması işin özelliğiyle bağdaşamaz. Dipnot, Tokenburg ya da Togenburg, 15. yüzyılda Schwitz'le Zürih'in paylaşamadığı bir vadi. Montesquieu bu vadide oturanların 1706'dan 1718'e kadar Sengal'e karşı açtıkları savaşı ima ediyor. Bununla beraber karışık federatif devletlerde, yani küçük cumhuriyetlerle küçük krallıkların meydana getirdikleri devletlerde böyle bir olaya insan pek öyle şaşmaz. Demokratik bir cumhuriyetin demokrasinin çevresi içine girmek istemeyen şehirleri istilaya kalkışması da işin özelliğiyle bağdaşamaz. Romalıların başlangıçta yaptıkları gibi istilaya uğrayan milletin egemenlik haklarından faydalanması gerek. İstilayı demokratik bir idare için tespit edilen vatandaş sayısına göre sınırlandırmalı. Bir demokrasi bir milletin toprağını sırf o milleti tebaa olarak yönetmek için istila ederse, bizzat kendi özgürlüğünü tehlikeye atmış olur. Çünkü istila ettiği ülkelere göndereceği memurlara büyük yetkiler vermek zorundadır. Annibal Roma'yı eline geçirmiş olsaydı nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kalırdı Allah bilir. Bozguna uğradıktan sonra sebep olduğu ihtilalleri göz önünde bulundurursak, muzaffer olsaydı kendi ülkesinde meydana gelecek olayların şiddetini pekala düşünebiliriz. Hannon yalnız kıskançlık duygularıyla hareket etseydi, Annibal'e takviye birliklerinin gönderilmemesi için Senato'yu hiçbir zaman ikna edemezdi. Dipnot, Hannon, İsa'dan önce 190 yılında ölen Kartacalı komutan, Kartacalıların Annibal'e yardım etmelerini önlemiştir. Aristo'nun dediğine bakılırsa bu senato zaten öylesine akıllı uslu bir senatoymuş ki, bu cumhuriyetin ikbal içinde yaşamış olması da zaten bunun böyle olduğunu gösterir. Bütün kararlarını makul sebepler gösterdikten sonra verirmiş. Nitekim 300 fersah uzakta bulunan bir ordunun telafi edilmesi güç önemli kayıplara uğradığını anlamamak için insanın budala olması lazım. Hannon'dan yana olanlar Anibal'in Romalılara teslim edilmesini istiyorlardı. Romalılardan değil Anibal'in kendisinden korkuyorlardı da ondan. Anibal'in bu işi başaracağına inanmak olanaksız diyorlardı. Ama bundan kuşkulanmak için de ortaya nasıl bir neden atacaklarını bilemiyorlardı. Bütün dünyaya yayılmış olan Kartacalılar İtalya'da olup bitenleri bilmiyorlar mıydı sanki? Biliyorlardı, bildikleri için de Anibal'e takviye birlikleri göndermek istemiyorlardı. Hannon, Trebi, Trasimen, kan savaşlarından sonra daha da inatçı bir hal almıştı. Her gün biraz daha artan güvensizliği değil, duyduğu korkuydu. Konu 7. Aynı konunun devamı. Demokratik bir devletin istilada bulunmasının bir sakıncası daha vardır. İdare şekli istila edilen millete iğrenç görünür. Saltanatla idare ediliyormuş gibi görünürler ama aslında öteden beri hemen bütün ülkelerde yapılan deneyler bunların saltanat idaresinden çok daha sert bir idare şekilleri olduğunu göstermiştir. İstilaya uğrayan milletler acınacak durumdadırlar. Ne cumhuriyet idaresinin sağladığı çıkarlardan ne de saltanat idaresinin sağladığı çıkarlardan faydalanırlar. Demokratik devlet için söylediklerimin hepsini soylular devletine de uygulamak mümkündür. Konu 8. Aynı konunun devamı. Böylece bir cumhuriyet hükümeti başka bir milleti buyruğu altına aldı mı, ona iyi bir siyasi kanunla iyi bir medeni kanun vermek suretiyle olayların özelliğinden doğacak sakıncaları gidermeye çalışmalı. Bir İtalyan cumhuriyeti bir arada yaşayan insanları buyruğu altında bulunduruyordu. Dipnot, Korsika Cenevizlilerin elindeydi. Ama onlara uyguladığı siyasi kanun da medeni kanun da kusurluydu. Bunun üzerine yalnız valinin vicdani kanaatine uyularak kendilerini şiddetli cezalara mahkum etmeyeceklerine dair çıkardıkları genel kararı bilmeyen yoktur. Çoğu zaman milletlerin bizzat kendilerine bazı ayrıcalıkların verilmesini istedikleri görülmüştür. Burada ise bütün milletlerin hakkı olan bir şeyi bizzat hükümdar veriyor. Konu 9. Çevresindeki ülkeleri istila eden bir saltanat devleti üzerine. Genişleyip büyüme suretiyle zayıf düşmeden çok daha önce bir saltanat devleti harekete geçebilirse korkunç bir şekil alır. Kuvveti de çevresindeki saltanat devletlerinden ne kadar baskı görürse o kadar devam eder. Şu halde hükümet tabii sınırları içinde kaldığı süre istila işine girişmeli. Akıl ve tedbir bu sınırları aşar aşmaz durmasını gerektirir. Bu çeşit istilalarda hiçbir şey değiştirmemeli. Mahkemeler de, kanunlar da, gelenekler de, ayrıcalıklar da olduğu gibi kalmalı. Ordu ile hükümdarın adından başka hiçbir şey değişmemeli. Bazı komşu eyaletleri istila etmek suretiyle saltanat devleti sınırlarını genişletmişse, bu eyaletlerde yaşayanlara karşı son derece yumuşak davranmalı. Uzun zaman istila işiyle uğraşmış bir saltanat devletinde, eski sınırlarda yaşayan insanlar genel olarak bir hayli ezilmiş olurlar. Eski yeni birçok kötüye kullanmalara dayanmak zorundadırlar. Çoğu zaman da her şeylerini yiyip yutan, ellerinden varlarını yoklarını alan büyük bir hükümet merkezleri vardır. Şimdi bu sınırların çevresindeki eyaletler istila edildikten sonra burada oturan insanlar eski sınırların içinde oturanlarla bir tutulur, onlara karşı da aynı şekilde davranılırsa devlet mahvolur. İstila edilen ülkelerin ödeyecekleri vergilerden yine bu ülkelerin faydalanması olanaksız olur. Sınır toprakları işlenmez, daha verimsiz bir hal alır, ahalisi yeni devlete ısınamaz. Oralarda kalıp iş başında bulunması gereken askeri birliklerin beslenmesi ise çok güç olur. İstilacı bir saltanat devletinin zorunlu durumu böyledir işte. Hükümet merkezinde korkunç bir lüks, ondan uzaklaşan eyaletlerde sefalet, daha uzaklarda ise bolluk. Tıpkı gezegenimizde olduğu gibi merkezinde ateş, sathında yeşillik, ikisi arasında ise çorak, soğuk ve verimsiz bir toprak. Konu 10. Başka bir saltanat devletini istila eden bir saltanat devleti üzerine. Olur ki bir saltanat devleti bir başka saltanat devletini istila eder. İstila edilen devletin toprağı azsa çevresine kaleler inşa etmek suretiyle bu toprağı korumak için en iyi çare istila eden devlet ahalisinden bol bol insan gönderip oralara yerleştirmektir.